Ayrım 7, Akan Sulara Karşı, Talip Apaydın, sayfa 102. Bir Atılım. 1955 yılının yazında bir gazete haberi okuduk. İlköğretimde çalışan Yüksekköy Enstitüsü çıkışlılar, ihtiyaca binaen branşlarıyla ilgili kısa bir kurstan sonra orta öğretimde çalıştırılacaklar. Güzel de 5 yıldır branşlarımızla ilgili hiçbir çalışma yapmamıştık. Evde bazen kemanı elime alır, eski sevdiğim parçaları çalayım derdim. Ellerim iyice hamlamıştı. Keman her gün çalışmayı gerektiren bir enstrüman. Sen ondan bir adım uzaklaştın mı, o da senden 2 adım uzaklaşır. Yıllardır biz hangi işlerin peşinde koşmuştuk? Kemana sıra mı geliyordu? Ben daha çok şiir yazmaya vermiştim kendimi. Dergilerde yazıyordum. Birisi kısa düz yazılar, öbürü şiir. İki kitabım yayınlanmıştı. Müzik ancak arada sırada radyoda dinlediğim ama epey uzaklaştığım bir sanat türü olarak kalmıştı. Gerçi hala seviyordum. İçimde bir özlemdi. Epey ara versek de sözel edilen kurstan geçip bundan sonra orta öğretimde müzik öğretmeni olarak çalışmayı düşlemeye başladım. İzin aldım, koltuğuma kemanını kıstırıp Ankara'nın yolunu tuttum. Sahiden kurs varsa Halise'yi de resim iş bölümü için çağıracaktım. Ablamız bizdeydi. Çocukları bırakıp o da gelecekti. Fakat hayır, kurs falan yoktu. 15 gün sonra Gazi Eğitim Enstitüsü'nde bitirme sınavlarına girebildik. Bazı okul arkadaşlarımızla karşılaştık. Çok kötü bozulmuşlardı. Biz aynı derecede okuldan mezunuz, tekrar sınavda ne oluyor, girmeyiz dediler. Bir kısmı bırakıp gitti. Biz, sınıf arkadaşım Ekrem Bilgin'le birlikte girelim dedik. O da benim gibi görev yerinde çok buzlanmıştı demek. Otel odasında başladık müzik çalışmaya. Eski öğrendiklerimizi yeniledik, tekrar anımsamaya çalıştık. Kemana yabancılaşmış parmaklarımızı temrinler yapıp biraz ısındırdık. Öyle yoğun çalışmışız ki benim kemanı sıktırdığım çenemin altı yara oldu. Kıllar içeri battığı için şişlik yaptı. Bir iki gün ara vermek zorunda kaldım. Otelden de rahatsız oldular. Ne bu abi, akşama kadar gıy gıy gıy söylenmeye başladılar. Dedik kusura bakmayın, bir sınava gireceğiz de. Bir gün durumu yoklayayım diye Gazi Eğitim'e gittik. Okul tatilde, bomboş, yalnızca küçük odalardan birisinden bir keman sesi geliyor. Yaklaşıp kapıdan dinledik. Bach'tan bildiğimiz bir parçayı çalıyor ama harika. Bizim düzeyimizden çok ileride. Gazi'nin müzik düzeyinde pek iyi bilmiyoruz. İkimiz de fena bozulduk. Bunların düzeyi böyle ise bizi kandıramazlar dedik. Kapıyı usulca aralayıp baktık. Hem de pek genç birisi. Öğrenci olmalı. Tanıştık. Adı Ömer Can'mış. Çok güzel çalıyorsun dedim. Biz buraya bitirme sınavına geldik ama siz dinleyince yok vazgeçeceğiz. Güldü. Ben 2 yıllık keman asistanıyım dedi. Yakında Almanya'ya gideceğim. Ha, o zaman bizi de bir dinle. Çaldık. Karşılıklı biraz çalıştık. Vallahi iyisiniz dedi. Bizim birçok mezunlarımız sizin kadar bile değiller. Hevesimizi arttırdı Ömer Can. Birkaç gün gelip gittik, çalıştık, yardım etti. Derken sınav günü geldi. Kapıya yığıldık. Öğretmen okulu mezunları, lise mezunları. Yalnız müzik bölümü için 120'nin üstünde aday. Müzik imlası, kulak enstrüman, müzik tarihi, müzik eğitimi derslerinden sınava girdik. 3 gün sürdü. Öğretmenlerin bazıları yazlıktan çağrılmışlar, sinirliler. Dışarıdan sınav verip müzik öğretmeni olunmasına zaten karşılar. Davranışlarıyla belli ediyorlar bunu. Özellikle rahmetli Halil Bedi Yönetken beni epeyce sıkıştırdı. Bir yere kadar iyi gitti, sonra hiç bilmediğim, duymadığım şeyler sordu. Terlemeye başladım. Alt katta bir salonda, kurul önünde yapılıyordu sınav. Yaz olduğu için pencereler de açık. Adaylar dışarıdan dinleniyorlar. Biraz bozuk bir yüzle çıktım. Nasıl diye sordular. Kötü dedim. Kazanamadım herhalde. Hayır, kazandın, gel bak dinle. Kolumdan çekip açık pencerenin önüne götürdüler. O dönemin müzik bölümü şefi Zühmayer, Halil Bedi Yönetken'le tartışıyorlar. Zühmayer beni savunuyor. İnsaf et Halil Bey. Bu çocuğun bizim mezunlarımızdan ne farkı var? Hasan Oğlan'da okuduysa suç mu bu? Dediğini iyice ayrımsıyorum. Sonuçları o gün öğrenemedik. Bakanlıktan öğreneceksiniz. Söylemeye biz yetkili değiliz dediler. Ama Ömer Can'a Allah'a ısmarladık derken bana göz kırptığını, evet işareti yaptığını hiç unutmayacağım. Birden rahatlığı verdim. Ertesi gün bakanlıktan dört kişinin kazandığını, ben ve Ekrem'in kazananlar arasında olduğumuzu öğrendik. O akşam Karadeniz lokantasında gidip kafaları çektik Ekrem'le. İznim bitmişti ama dönmedim. Birkaç gün daha kalıp Turhar Ortaokulu müzik öğretmenliği kararnamemi çıkarttım. Elime alıp gittim Tokat'a. Müdürün odasına girince bir çıkışta "Neredesin sen be?" Kararnameyi koydum önüne, afaladı. "Ne bu?" "Turhar Ortaokulu'na tayin edildim efendim." "Ne demek? Bizim haberimiz yok. Almış ne olacak peki?" "Bilmiyorum," dedim. "Eşimin naklini de Turhal'a yapın lütfen." Kolay olmadı. Fakat kolay olmadı. Güçlük üstüne güçlük çıkarıldı. Gidip Turhal'dan ev tuttuğum halde Halise'nin nakli bir türlü yapılmadı. Birkaç kez gittim müdüre. "Yapacağız ama sen hele valiyle bir konuş," dedi. Kısa boylu, ak saçlı vali, "Ben seni Turhal'a değil, Niksar'a göndereceğim. Hanımını da oraya alırız," dedi. "Neden efendim? Bakanlık beni Turhal'a verdi. İhtiyaç var. Gittim evde tuttum." "Orası işçi muhit hoca. Ben seni Turhal'da çalıştırmam." Ne demek istediğini anlayamamıştım. "Bana ne işçiden efendim? Ben ortaokulda öğretmenlik yapacağım." Başını salladı. "İlgi kurarsın, olaylara karışırsın." Hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Baktım, kaldım yüzüne. Neler söylüyordu benim için, nasıl bir yargı içindeydi? Şaşılacak şey. "O zaman vazgeçerim vali bey, almusla kalırım gene. Benim aklımdan bile geçmeyen şeyler bunlar. Vallahi hiç düşünmemiştim." İnanmaz inanmaz yüzüme baktı. Çok zeki adam diye geçirdim içimden. Bir ay falan süründürdüler. Neredeyse okullar açılacak. Karımla birlikte müdüre tekrar gittik. "Efendim, siz bizi yıllardır tanıyorsunuz. İyi çalıştığımızı kaç kez söylediniz. Muntazam terfi ettik. Şimdi gittim, bir de sınav kazandım. Bakanlığın atadığı okula neden verilmiyorum ben? Haksızlık olmaz mı bu?" "Evet, ben de üzülüyorum," dedi. "Öyleyse vali beyle konuşun lütfen. Ağırlığınızı koyun." Zor durumda olduğunu anlatmaya çalıştı. "Siz de birlikte gidin, konuşun," dedi. Ertesi gün pazardı. Vali Bey'in evine gittik. Bir demet çiçek de götürdük. Kendisi yoktu. Hanımıyla konuştuk. Daha önce Almus'a geldikleri bir gün bizim evde kahve içmişti. Onu anımsadı. İlgi gösterdi. Derken Vali Bey kendisi de geldi. Hanımı bir yandan, biz bir yandan, biraz da duygusal biçimde konuyu bir daha anlattık. Halise konuşurken Vali bir aralık ayağa kalktı. "Ama hoca hanım," dedi, "biliyor musun? Bu senin kocanın dosyası nah böyle." İki elini açıp gösterdi. "Hiçbir şey yok o dosyada efendim," dedim. "Evimizden mektupların falan alındı. Onlar da işte. Savcı da söyledi." Başını salladı. "Peki, peki. Gidin bakalım Turhal'a. Ama orada bir olay çıkarırsan..." "Çıkarmam," dedim. Telefon uzanıp Milli Eğitim Müdürü'nün evini bağlattı. "Bu apaydınların kararnamesini yarın Turhal'a çıkarın," dedi. Böylece Almus'tan ayrılmış olduk. Eşyalarımızı bir kamyona yükledik. 3 ve 4 yaşlarındaki çocuklarımızı kucaklarımıza alıp şoförün yanında oturduk. Turhal'ın yolunu tuttuk. 5 yılı aşkın süre çalışmıştık Almus'ta. Turhal Ortaokulu. Halise Mehmet Akif İlkokulu'nda, ben de ortaokulda yeni görevlerimize başladık. Hele ilk günler nasıl rahat ve kolay geldi. Hayret, ağır bir yük kalkıvermişti omuzlarımızdan. Almus'ta çok sıkıldığımızı bir daha anlamıştık. Turhal yeni bir çevreydi. Ceyhun Atuf Kansu'dan başka kimseyi tanımıyordum. Onunla yıllardır mektuplaşmıştık. Bana 8-10 sayfalık coşkulu mektuplar yazardı. Ama ancak 2 kez görüşebilmiştik. İlkinde ben Turhal'a gelmiştim, sonra da o Almus'a gelmişti. Birbirimizi anlıyor ve seviyorduk. İşlerimiz, geldiğimiz çevreler çok değişik olsa da sanatsal duyarlılığımız ve dünya görüşümüz birbirine yakındı. Bazı şiirlerimizi, düz yazılarımızı daha yayınlamadan birbirimize gönderirdik. Benden 7-8 yaş büyüktü. Her bakımdan ağabeyim ve ustam durumundaydı. Şiirlerinde birkaç kez adımı andı. Kitaplarım içinde güzel yazılar yazdı. Turhal'da onunla sıkı bir dostluk kuracaktık. Şeker fabrikasının ve eklerinin yayıldığı ova tarafında ta uçta 2 odalı bir ev tuttuk. Suyu, elektriği vardı. Yarım dönüm bir bahçe içindeydi. Çok rahattı bize göre. Hemen önümde fabrikanın tarlaları ve elma bahçeleri başlıyordu. Benim okulum da yakındı oraya. Halise eski Turhal'daki Mehmet Akif okuluna belediye otobüsüyle gidip gelecekti. Şeker okulu daha yakındı ama herkes oraya atanmak istediği için açık yoktu. Şimdi de öyle mi bilmiyorum, fabrikanın katkılarıyla bakımlı bir okuldu. Ancak 2 yıl sonra gelebildi oraya. Turhal'ın fabrika çevresi her açıdan yeni ve gelişmiş bir kasabaydı. Fabrika kurulduktan sonra ovaya modern bir yerleşim merkezi yapılmıştı. Planlı ve rahat bir görünümü vardı. Eski Turhal'la her açıdan çelişiyordu. Bu taraf varsıl, eski Turhal yoksul ve eski. Kalenin eteğinde eğri büğrü, daracık sokakları, yıpranmış evleriyle tam bir ortaçağ kasabası. Giyinişleriyle, davranışlarıyla neredeyse insanları bile farklı. Fabrika çevresi tam bir koloni yaşamında. Gücü yeten bu taraftaki yeni kasabaya göçmüş, öğrencilerimiz her iki tarafın çocukları olduğu için bu ayrım onlarda bile hemen görülürdü. Güz ayları Turhal'ını hiç unutamam. Fabrikanın kampanya dönemidir. Tarlalarda pancar sökülür. Binlerce öküz arabası, traktör, kamyon, pancar taşır. Yollar, meydanlar insanla dolar. Koca fabrika yapısı 3 vardiya halinde gece gündüz durmayan bir bınıltıyla çalışır. Çatısından buharlar çıkar. Vardiya değişimlerinde her yerden duyulan, vapurları anımsatan düdük sesi Turhal'ın yerini, göğünü inletir. Saatlerimizi bazen bu sese göre ayarlardık. Fabrikanın kantini, gazinosu, parkı, süt yoğurt üreten çiftliği kendi çalışanlarına bir takım olanaklar sağlıyordu. Çocuklarını okuttuğumuz için bu olanaklardan bir ölçüde biz de yararlanıyorduk. Ortaokula da her tür yardım yapıyorlardı. Okul müdürü Adnan Özsel deneyimli bir öğretmendi. Fabrika üst yöneticileriyle iyi ilişkiler içindeydi. Her yardımı sağlayabiliyordu. Bakımlı ve göz alıcı bir okuldu. Müdür ilk günler bana karşı biraz serin durdu. Durumu anlıyordum. Dikkat etmesi için uyarılmıştı. Olağan karşılıyordum. Zamanla buzlar çözüldü. Çalışmamı gördükçe beğenisini belirtti. Hatta bir gün, "Senin için kötü şeyler söylendi ama değilsin, iyi çalışıyorsun," dedi. Müzik derslerine ek olarak Türkçe dersleri de okutuyordum. Tez zamanda öğrencilerin olduğu kadar öğretmen arkadaşlarım da sevgisini kazandım. Bazılarıyla ailecek görüşür olduk. Orta öğretimin işleyiş biçimini kavramaya başladım. Her öğretmen kendi dersinden sorumluydu. Bazıları öğrenciyi fena sıkıştırıyor, hatta dövüyorlardı. Tatsız olaylar geçiyordu bazen. Bunalımlı sorunlu arkadaşlar vardı. Birisi karısıyla geçinemiyor, gece gündüz içiyordu. Bilmem nasıl okul müdürlüğünden alınmış, buraya sürülmüştü. Kendisini büyük haksızlığa uğramış sayıyordu. Eskilerin antitip dedikleri türden hiçbir şeyi beğenmeyen, her şeyi eleştiren birisi olmuştu. Genel gidiş üstüne bazı ortak yargılarımız olduğu için ara sıra konuşuyorduk. Ama daracık bir dünya görüşü içindeydi. Her konuda anlaşmamıza olanak yoktu. Müdürün aleyhinde ileri geri konuşuyordu. Bir gün müdür beni çağırdı. "Ne konuşuyorsunuz?" diye sordu. Kendi aleyhinde konuştuğumuzu seziniyordu. Dedim, "Müdür bey, sorunlu olan bir arkadaş. Hepimizin yardımına gereksinim var. Konuştuklarını fazla ciddiye almıyorum. Yarın benim aleyhimde de konuşabilir. Siz de ciddiye almayın." Bir başka arkadaşımız alabildiğine saftı. Durmadan alay ediyorlardı. Hiç anlamıyordu. Üzülüyordum haline. Bir başka arkadaşımız bekardı ve çok içine kapanıktı. Kimseyle iletişim kuramıyordu. Bir gün, "Yahu seni evlendirelim, bak bekar kız arkadaşlar var," dedim. Çok hoşuna gitti. Öyle bir takım niyetleri vardı ama bir türlü girişimde bulunamıyordu. Bir gün tuttu birisinin mantosuna mektup bıraktı. Kız da kendisiyle alay ediyor sanıp ortalığı gürültüye boğdu. Soruşturmalar falan, ikisini de başka yerlere sürdüler. Çok düşündürdü bu olay beni. Toplumsal baskılar, yetişme bozuklukları. Bu yaşa gelmiş, sözde yüksek öğrenimi de görmüş arkadaşları bile ne hallere sokuyordu. Şaşılacak işlerdi. Turhal'da biz karı koca 2 yıl içinde kendimizi iyiden iyice kabul ettirdik. Fabrika çevresinden olsun, dışarıdan olsun dostlar edindik. Başta Ceyhun Atuf Kansular, öğretmen arkadaşlar gelip gidiyor konuşuyorduk. Ceyhun abinin hastanesi bizim okulun hemen karşısındaydı. Akşamüstleri çok kez birlikte çıkar, fabrikanın parkına doğru yürürdük. O günlerin olaylarını, dergileri, kitapları konuşurduk. Ceyhun Atuf Kansu bir taşra kasabasında bulunmaz bir aydındı. Benim için bir nimetti. Duyarlılığımı, bilincimi hep besledi. Çok şeyler öğrendim ondan, çok yararlandım. Evlerimize gitmeden önce fabrika gazinosuna dalar, her zaman oturduğumuz merdiven altındaki masaya yumulur, birer tek içki yuvarlardık. Günün olaylarına göre bazen çok coşkulu olurdu Ceyhun abi. Bazen de tam tersi, ağzını bıçak açmazdı. Yahu Talip, ne olacak bu memleketin hali? Yahu nereye götürüyorlar bizi diye dertlenirdi. Hele bir gün doktor arkadaşlardan birisiyle kavga etmiş, hastanede ağır sözler söylemiş buna. Müthiş üzgündü. Elinde uzun uzun çevirdiği kadehine bakıyor, gözleri dalıyordu. Halkı soyup soğana çeviren o doktor, milliyetçi geçiniyor. Tüm Turhal çevresi çocuklarının gönüllü doktoru. Büyük halk dostu Ceyhun abiye de komünist diye bağırıyorlardı. O gün öyle şeyler anlattı ki yüreğim burkuldu. Ben Turhal'da 2 yıl oturacağım da Şişli'de bir apartman dikmeyeceğim. Enayi miyim ben yahu, diyordu bu doktor açıkça. Bunlar doktor falan değil, bunlar halk düşmanı, diyordu Ceyhun abi. Acılar içindeydi. Kötüler iyilerin düşmanıdır Ceyhun abi, dedim. Bu adamın seni beğenmesini mi bekliyorsun? Olacak iş mi bu? Çıkıp dışarıda uzun uzun dolaştık. Acısını dindirmeye çalıştım. Çok iyi anlıyordum onu. Aynı suçlamalardan ben de yaralıydım. Bir garip yazgıydı bizim yazgımız. Halktan yanaydık ama halk bize sahip çıkmıyordu. Haberi bile yoktu. Onun düşmanları ise bizleri gözü kapalı suçluyorlardı. En ağır hakaretlerle aşağılıyorlardı. Ceyhun ki Turhal'da 20 yıl çalışmış, pek az aydına nasip olan bir halk hizmeti vermişti. Sonra o gidince arkasından daha iyi anlaşılacaktı değeri. Hep güzel şeyler söylenecekti hakkında. 2 yıl sessizce çalıştım. Özellikle yıl sonu okul müsamerelerinde etkin görev yaptım. Hem müzik ve şiir korosu hazırlıyordum, hem de bir oyun sahneye koyuyordum. Molière'in Cimrisi'ni sahneye koyup ortaokul düzeyinin çok üstünde öğrencileri oynattım. Bu iş için aylarca uğraştım. Öbür öğretmen arkadaşlarının hemen hiçbir katkısı olmadı. 2 akşam Turhal'da, birer akşamda Tokat'ta ve Zile'de halka sunduk. Büyük beğeni kazandı. Yerel gazetelerde günlerce övüldü. Okul müdürü ve öbür üst görevliler çok memnun kaldılar. Fakat şaşılacak şey, bazı öğretmenler sahneye çıkardığım çocuklara, bu arada bana etmediklerini bırakmadılar. Artistlik yapacağına dersinde çalış diyerek öğrencilere kasıtlı zayıf notlar verdiler. İçten içe bir kıskançlık havası gelişiyordu. Böyle yaparsanız bir daha müsamere falan hazırlamam, dedim. Burası artist mektebi değil, dedi birisi. O günlerde geçen müzik eğitimiyle ilgili bir anım var ki ilginçtir. Yıllar sonra bir müzik öğretmenleri topluluğunda anlatmıştım da çok gülmüşlerdi. Eski Turhal'ın açık hava sulamasında müsamere veriyoruz. Öğrenci korosunu yönetiyorum. Marşlar, türküler, kanonlar. Önde oturan yaşlıca bir teyze yüksek sesle, "Amanın, çok güzel söylüyor çocuklar. Emme, şu ortadaki adam karıştırıyor ayol," diye söyleniyor. İki sesli kanon nedir bilmediği için beni karıştırıyor sanmıştı. Hiç unutmam. Okulda beni asıl üzen başka bir konu vardı. Köylerden ve Turhal'ın yoksul kesiminden gelen öğrencileri ayırıyorlar. Onları yöneticiler ayrı sınıflara alıyorlardı. Neden olarak da onlar zayıf, sınıfın düzeyini düşürüyorlar. Başka şubede toplanmaları daha iyi, diyorlardı. Okul müdürünün görüşü böyleydi. Ortaokul öğretmenlerinin sayısı yeterli olmadığı için ilkokullardan ücretli öğretmenler çalıştırılırdı. O ayırdıkları şubelerin öğretmenliğini ilkokul öğretmenlerine veriyorlar. Kendileri öbür seçkin dedikleri sınıfları okutuyorlardı. Gerçi benim müzik dersi haftada 1 saat olduğu için okulun bütün sınıflarına dersim vardı. Bu ayrımı doğru bulmuyordum. Öğretmen kurullarında karşı çıktım. Böyle bir ayrım her açıdan yanlıştır. Köy çocukları, eski Turhal'ın çocukları zayıf olsalar bile suç kendilerinin değildir. Yapmayın bu ayrımı, dedim. Hele birisinde iş neredeyse kavgaya kadar vardı. Müdür ve yardımcıları, hatta müdürün arkasından demediğini bırakmayan o bunalımlı arkadaş bile hep karşımda birleştiler. İlginç bir durumdu. Toplantıdaki ilkokul öğretmenleri tabii suskundular. Onlar Turhal'da eşi ve çocuklarıyla müdürün verdiği ücretli dersi okutuyorlar. Kendisine kim hoş görünürse müdür onlara ders veriyor. Maaşlarına ufak bir ek gelir sağlıyorlar. Müdür o konuda da ayrımlar yapıyor. Örneğin köy enstitüsü çıkışlara kesinlikle ders vermiyor. Onları küçümsediği belli. Ben de köy enstitülüyüm. Ya ne denli çalışsam da başarılı olsam da kendilerinden saymıyorlar. Aslında dert de edinmiyordum hani. Meslektaşlarımı yakından tanıdıkça buna gereksinme olmadığını anlıyordum. İleride başka okullarda çok değerli meslektaşlar tanıyacaktım ama ilk izlenim olarak şunu saptamıştım. Turhal'daki kimi arkadaşlar iyi okumadıkları için aydınca bir aşama yapamıyorlardı. iyi düşünmüyorlardı. Kasaba ortamının insanı donduran havasında gidip kalıyorlardı. Bir eğitimcide olması gereken aydın bilinçten ve darmıştan yoksundular. Neden yazıyorum bunları? 30 yılın gerisinde kalmış, geçip gitmiş belki küçücük olaylar. Belki kişilik sorunu da var içinde. Kimseyi incitmek amacıyla değilim. Söyleyeceklerimi o zaman da söyledim. Tüm yurt çocuklarına yararlı bir öğretmen olabilmenin koşullarını kazanmadan, o bilince varmadan verilen emek yararlı olmuyor. Hatta tam tersi, o zaman iyi görünmeyen ama sonradan topluma işleyen zararları da çıkıyor ortaya. Yıllar sonra Turhal Ortaokulu'nun okulundan bir öğrencimle karşılaştık. Okumuş, hukukçu olmuş, şimdi İstanbul'da avukat. Oturup eski günleri konuştuk. Ailesi köyden Turhal'a göçmüş. Kendilerinin ayrı sınıflara alındığını, nasıl horlandıklarını isimler de vererek yana yakıla anlattı. Benim verdiğim kavgayı bilmiyordu elbet. Kim duyuracak? Hatta benim de bu yanlış tutuma katıldığımı hiç değilse görmezden geldiğimi sanıyordu. Nasıl üzülürdüm o çocuklar için? Köyden gelenler ya da Turhal'ın uzak yoksul mahallelerinin çocukları gelip gitmek zor olacağı için çıkmalarıyla, torbalarıyla kumanya getirir, öğleyin okul bahçesinin bir kısmına oturur yerlerdi. Nöbetçi olduğum günlerde aralarında dolaşır, gözlerdim. Çökelek ekmek, haşlanmış patates ekmek, haşlanmış şeker pancarı ekmek, hele birisi vardı, ayakkabıları çamur, üstü başı eski ama kravatı var, kravatsız öğrenci okula alınmazdı. Öğleyin evime gelip gelirken her gün üst üste şeker pancarı, ekmek yediğini görmüştüm. Öğretmen odasında anlatacak oldum. Bayan arkadaşlarından birisi, ne güzel dedi, ben de severim pişmiş pancarı. Ah şimdi olsa da dilimleyip yesek. Ağzını şaplatıp mum yapmıştı bir de. O köylü öğrenciler, okulun açıldığı günlerde nasıl bir hevesle başlarlardı işe. Babası ucuzundan giysi almış sırtına, çanta almış, kitaplarını doldurmuş. Fakat dilleri, davranışları değişik, şiveleri bozuk, bilgileri kıt. Gözü açık kasaba çocuklarının yanında aynı okulda birlikte okuyacaklar. Aynı dersleri öğrenecekler. Daha bir ansiklopedi sözcüğünü bile duymamışlar. Öbürlerinin çoğunun evinde ansiklopedi var. İlkokulda bile kullanmışlar. Bir gün Türkçe dersinde okuma kitabında bir metin okutuyorum. Köylü Ramazan ansiklopedi sözcüğünü bir türlü söyleyemiyor. Oğlum ağır ağır söyle. Çocuk ortasından bölüp söylemeye kalktı, sınıfta bir kahkaha. Çocuk neler olduğunu sonradan anlayabildi ve yerin dibine geçti. İşte böyle, her gün kırıla törpülene, birkaç ay içinde sinerlerdi. Sessizleşirlerdi. Yıl sonunda aldıkları karneler ise hepten söndürürdü bu çocukları. Çoğu okulu bırakmak zorunda kalırdı. Öğretmenler taş gibi anlayışsızdılar. Köylü olarak doğmanın cezasını yüzlerine vururlardı. Oğlum sende kafa yok, oğlum sen gabisin. Nasıl ilkokulu bitirip geldin ha? Git babanın öküzünü güt. Babalar ise aynı tutumu sürdürürlerdi. Git oku dedim, okumadın. Dünyanın masrafını yaptım, boşuna. Şimdi çifti sür bakalım, hadi. Birinci sınıfın sonunda, çok ikinci sınıfın sonunda yarıdan çoğu okulu terk ederdi. Belgelerini alırken bakardım. Nasıl bir heves takılır kalırdı kursaklarına, unutamam. Başları eğik okul merdivenlerine inerler, arkalarına bile bakmadan çeker giderlerdi. Türkiye'de uygulanan orta öğretim hiçbir zaman halk çocuklarına göre bir öğretim değildi. Bunu elle tutulurcasına açık görüyordum. Kaç kez yazdım, kaç kez yazdık. Ama aldıran kim? Boşuna. 7. ayrımın sonu, sayfa 120.